Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam Şebnem Dergisi'nin Mayıs 2021 sayısından bir mülakatı, daha doğrusu geçen ay başladığımız mülakatın devamını paylaşacağız. Halime Demireşik'in Solmaz Özkul'la gerçekleştirdiği mülakatın ikinci bölümünü paylaşacağız. Onun gelmesiyle Azerbaycan çiçek açtı iki başlığını taşıyor bu aktaracağımız mülakat değerli dinleyenlerimiz. Türkiye'de ne kadar eğitim gördünüz ve döndükten sonra hizmete hemen başladınız mı? Biz ilk gelen grup bir yıl kaldık, sonra hemen döndük. Çünkü devir iman kurtarma devriydi. Daha fazla kalıp ilim almak bizim için çok fazla lüks olabilirdi. Halkımız gusül abdestini bile bilmiyordu. Bu toplumumuzun faciasıydı bence. Bizi yetiştiren hocalarımızdan Allah razı olsun. Bir sene içinde bize 2-3 senelik eğitimi vermişlerdi. Biz 6-7 arkadaş Türkiye'den dönünce her yerde hizmet edecek yeterli bir mescit ve kurs binası yoktu. Babam ilk fedakarlığı yine kendisi yaparak evimizin bahçesindeki muayenehanesinin bir odasını Allah rızası için veriyorum diyerek bağışladı. Yine insanların kolayca ulaşabilmesi için Şeki'nin çeşitli bölgelerine de kurslar açılması için çok gayret ettiler. Daha sonra büyüklerinizin ön ayak olmasıyla Türk bir hoca olan Talha Bey'le izdivacınız oldu. Böylece yine ilklerden birine imza atmış oldunuz değil mi? Evet, elhamdülillah öyle oldu. Normalde ailem, bırakın başka ülkeyi, başka şehre bile kız vermez. Bu bizim için mümkün olmayan bir şeydi. Ben evin tek kızıydım. Bu da çok önemli bir faktör tabii. Ama Osman hocamız, biz Talha Bey'e de ailesine de kefiliz, ben kızımın bu evliliğine razıyım deyince babam, tamam Solmaz sizin kızınız, siz razıysanız biz de razıyız dediler. Böylece bulunduğumuz şehirde bir Azerbaycan kızıyla bir Türk evlenmiş oldum. Aslında vakıf çevresinde o sıralarda bir iki evlilik olmuştu ama bizimki de bu ilk düğünlerden biri sayılır. Bu evlilikle dünyanın dört bir yanına ulaşan hizmet maceranız da başlamış oldu, öyle mi? Evet, bizim evliliğimiz sizin de ifade ettiğiniz üzere hizmet üzere başladı. Öyle de devam ediyor elhamdülillah. Önce 18 sene Azerbaycan hizmetimiz oldu. Daha sonra Afrika kıtasında, Tanzanya'da hizmetimiz oldu. Sonra Türkiye'ye geldik. Yaklaşık 7 sene Aziz Mahmut Hüdayi kursunda hizmet ettik. Şimdi de Suriye hizmetimiz için Azez bölgesine taşındık. Azerbaycan hizmetinizi yaparken hiç zorluklarla karşılaştınız mı? Güzelliklerde, zorluklarda yaşadık. Önce güzelliklerden bahsedeyim. Azerbaycan'da ilk hizmete başladığımda yaşlı bir öğrencim vardı. 70 yaşında. Senober teyze derlerdi. Kendisi çok ünlü bir mollaydı. Ölenin arkasından tertip edilen yas merasimlerinde Kur'an okuyan kimselere Azerbaycan'da molla denir. Senober teyze benim yanıma ilk geldiğinde şöyle bir itirafta bulunmuştu. Solmaz hocam, ben bilirim ki benim okuduğum Kur'an, Kur'an değildir. Sadece sesim güzeldir. Bu yüzden bana molla derler. Bana doğru Kur'an'ı öğret. Şimdi kimse benim Kur'an'ı bilmediğimi bilmiyor ama Allah bana soracak. Bu yüzden bana sen doğru bir şekilde Kur'an'ı öğret, dedi. Ben de içimden, Allah'ım, ben okuması yazması olmayan, kulağı bile iyi duymayan 70 yaşındaki bir kadına nasıl Kur'an öğreteceğim, dedim. Fakat Senober teyze beni mahcup etti. Her gün halis niyetle kursa geldi ve 2 ayda Kur'an-ı Kerim'i öğrendi. Ve Kur'an'ı yavaş yavaş da olsa beraberce hatmettik. Solmaz hocam, burada Kur'an'ın mucizesini görmüşsünüz. Rabbim bu kelamı isteyen herkese öğretiyor. Gerçekten Halime hocam, ben orada bu mucizeyi bizzat yaşadım. Bu hadiseden ders çıkardım ve kendi kendime dedim ki, bundan sonra 7'den 70'e gelen herkese öğreteceğim. Niyeti halis olan herkesin kalbini de, zihnini de Rabbimiz açar. Bir perşembe günü Senober teyze derse geldi. Hocam, dersimi hemen vereyim, yasa gideceğim, dedi. Ben de, Senober hala, Ramazan ayındayız, orucuz, yasta yemek verirler, nasıl olacak bu iş, dedim. Hocam ben orada yemek yemezsem kimse yemez. Bugün ben orucumu yiyeyim, yarın devam ederim yine dedi. Yani Ramazan'ı da orucu da hiç bilmeyen bir toplumduk. İlk öğrenirken böyle trajikomik hallerde yaşıyorduk. İşte halkımız İslam'dan bu kadar koparılmıştı. Tabii öğrendikçe bunlar hep düzeldi. Elhamdülillah. Daha sonra evlenince Şeki'nin merkezinden ev tutmuştuk. Orada talebelerimin çoğunluğu üniversite öğrencileriydi. İki odalı apartman dairesinde 80 kadar öğrencim vardı. Oğlum doğmuş, henüz 40 günlükten beşiği sınıfın köşesine koymuştum. Öyle hizmete devam ediyorduk. Osman hocamız sık sık Azerbaycan'daki hizmet mekanlarını ziyarete gelirdi. Bir defa geldiklerinde, ''Kızım bu daire size yetmiyor. Artık komşularınız da sizin kalabalığınızdan rahatsız olurlar. Daha müsait, bahçeli bir yer bulalım.'' dedi. Biz de iki katlı, bahçeli bir yer bulduk. Tabii sayımız da üç katına çıktı. Yanıma 3-4 yardımcı hoca hanım geldi. Orada sayımız artınca çok zorluklar görmeye başladık. Etrafımızdaki bazı cahil komşularımız bize çok hakaret ediyorlardı. ''Kur'an okumayın, Kur'an sesi evlerimize gelmesin.'' diyorlardı. Bir gün kursun bahçesine çıktım. Yanımda biri 5, diğeri 3 yaşında çocuklarım da var. Bizim bahçeye taş atmaya başladılar. Öyle küçük bir taş da değil, büyük büyük taşlar isabet etse bir çocuğumu öldürebilirdi. O zaman çok ağlamıştım. Anlatırken ağlıyor. O an Peygamber Efendimizin de müşrikler tarafından taşlandığı aklıma geldi. Yeniden bir güç geldi içime. ''Hiç durmayacağım, bu zorluklarla yılmayacağım.'' dedim. Buna benzer zorluklar yaşadıkça Rabbim sanki bana daha fazla bir güç veriyordu. Bunu iliklerime kadar hissediyordum. Bu yüzden hiç ümitsiz olmadım. Zorluk arttıkça hizmetin lezzeti de artıyordu. Daha sonra Osman hocamız, ''Kendi kursumuzu alalım, bu kiralık yerde sizi rahat bırakmayacaklar.'' dedi. Biz tekrar kapı kapı dolaşıp bir yer bulduk. Orayı da adeta dişimizle tırnağımızla her şeyini tamamladık. Temizliğini, boyasını, aklınıza hangi ayrıntısı gelirse hepsini yaptık, çok şükür. İlkleri yapmanın sevincini ve huzurunu yaşıyordum. Çünkü kim bir hayrı başlatırsa arkasından aynı hayrı yapanların sevabından da alır buyuruyorlar ya. İnşallah o kursta bizim sadaka-i cariyemiz olur. Bu yüzden Azerbaycan hizmeti benim ilk hizmet aşkım, heyecanım olduğu için onun lezzetini hiç unutamıyorum. Daha sonra Afrika hizmetiniz oldu ama onunla ilgili dergimizde bir yazınız çıkmıştı. Suriye hizmetinize geçmeden evvel kısaca üzerinden geçelim mi? Afrika'daki hizmetimiz de şöyle olmuştu. Osman hocamız Azerbaycan'a geldiklerinde vakfın Afrika hizmetlerinden bahsetmişti. Bir sözünü hiç unutmam. ''Kızım, Afrika'ya gidip döndükten sonra musluğu her açtığımda Afrika aklıma geliyor. Bazen acaba bizim iki kap yemek yememiz caiz mi diye düşünüyorum.'' dedi. Ben de o günden sonra Afrika'da hizmet etme hayali başladı. Azerbaycan hizmetimizin 18. senesindeydik artık. Biz ikinci nesle Kur'an öğretiyorduk. Bir yenilik de arzulayarak Osman hocamıza, ''Efendim, ben Afrika'da hizmet etmek istiyorum.'' dedim. Mübareğin yüzü ay gibi parladı. ''Yok kızım, siz Şeki'de lazımsınız. Burada kalın.'' dediler. O sıralar eşim Talha Bey kurban organizasyonu için 10 günlüğüne Afrika'ya gidecekti. ''İstersen sen de gel.'' dedi. Ben de ''Tamam.'' dedim. 15 günlüğüne gittik, köy köy gezdik. Hiç kurs, mescit yok. Her hususta, her şeye çok ihtiyaç var. Son döneceğimiz akşam eşim bana dedi ki, ''Solmaz. Buraları gördüm. Bak ne kadar çok ihtiyaç var. Azerbaycan'da hizmetler yerine oturdu. Biz olmasak da yerimizi dolduracak mutlaka birileri oluyor. Asıl hizmet burada. Buranın taşı toprağı hizmet. İster misin gelelim mi?'' Ben de ''Tabii ki gelirim.'' dedim. Böylece 1,5 yıllık Afrika hizmetimiz başladı. Afrika kıtasının tam ortasında Tanzanya'da güzel hizmetlerimiz oldu. Bugün oraya gitsem kapısını çalıp evinde misafir olacağım en az 50 kapımız var elhamdülillah. Hala irtibatımız kopmadı, görüştüğümüz güzel dostlarımız var orada. Daha sonra Türkiye'ye hizmete geldiniz. zorlu Azerbaycan ve Afrika hizmetinden sonra Rabbim bize hediye olarak bir zamanlar öğrencisi olduğum güzel Aziz Mahmut Hüdayi Kız Kur'an kursunda hizmetle nasip etti. Rabbime ne kadar şükretsem azdır. Hüdayi kursunda bulunmak bence öğrenci olarak da, hoca olarak da çok büyük bir nimet. Bunu sizler de bilirsiniz. Bence Hüdayi kursu bir marka, bir akademi, bizim baba ocağımızdır Hüdayi. Ben bir zamanlar sınıf hocam olan Ayşe Durmaz hocamla hizmet ettim. Bizi yıllar evvel vatanımıza uğurlarken, ''Siz benim Azerbaycan'a gönderdiğim ilk fidanlarımsınız.'' demişti ağlayarak. Ayrıca dostum, kardeşim dediğim Halime Demireşik'le beraber hizmet etmek benim için büyük bir lütuf. Bilmukabele kardeşim, biz de seninle omuz omuza hizmet sancağının altında gölgelendiğimiz için bahtiyarız. Ama bir müddet sonra ben yeni hizmet alanlarına yönelmeyi istedim. Çünkü Hüdayi kursu öyle bir yer ki ilim adına, hizmet adına her şey düşünülmüş ve tıkır tıkır işliyor. Benim oraya katacağım yeni bir şey yok. Bense ilki yapmayı, bir hizmeti yeni baştan kurmayı seviyorum. Yani ben Hüdayi'de olsam da olur, olmasam da olur diyordum içimde. Memuriyet bölgelerinde sıfırdan hizmete başlayıp, onların benim birer sadaka-i cariyem olması duygusunu tattığım için, buralarda o duygunun hasreti içinde hep dua ediyordum. O sıralarda Osman hocamızla istişare ettik. Beni Ümraniye bölgesindeki Suriye okulu ve Suriyelilere yardım faaliyetlerinin yapıldığı birimimize yönlendirdi. Eşim de son bir yıldır erkeklerin Suriye okulunda hizmet ediyordu. Şimdi buradan bakınca sanki hocamız bizi Suriye bölgesine göndermeden evvel oralarda talimi almış. Buraya gelmeden Suriyelileri kültürünü, ihtiyaçlarını yavaş yavaş tanımaya başlamıştık. 6 aylık bu hazırlıktan sonra asıl Suriye hizmetimiz başladı. Şimdi de Suriye hizmetinizden bahsedelim. Nasıl başladı bu hizmet? Suriye ve İdlib bölgesinde Aziz Mahmut Hüdayi Vakfımızın önderliğinde biriket ev, cami, okul vesaire işleri başlamıştı. Eşim Talha Bey önceden Azerbaycan'da ve diğer bölgelerde de bu hizmet faaliyetlerine katılmıştı. Osman hocamız Suriye bölgesinde yapılan inşaatların kontrolünü de Talha Bey'e verdi. Bu sebeple ara ara gidiyor, bir hafta, 15 gün, son dönemlerde de 1-2 ay oralarda kalıp bu inşaat faaliyetlerinin takibini yapıyordu. Bu durum 6 ay kadar devam etti. Sonra Osman hocamız bir gün Talha Bey ile görüşmüş, bizim o bölgeye ailece taşınmamızı ve beraberce hizmet etmemizi istemiş. Talha Bey de tamam efendim demiş, çıkışta beni aradı. Hocamızla görüştüm. Bizim Suriye ve Türkiye'deki mülteci kamplarında ailece hizmet etmemizi istiyor. O bölgenin sorumluluğu bize verildi. Şimdi düşün, hayatının kararını ver dedi. Ben zaten telefonu ilk açtığında anlamıştım, sanki içime doğmuştu. Talha Bey eve gelince de, hocamız çocukların gideceği okula, kalacağımız eve kadar her şeyi düşünmüş. Benim bu eksik kalmış, bunu da yapalım diyeceğim hiçbir eksiklik kalmamış. Hocamız seni de arayıp konuşacak dedi. Hocamız ertesi gün beni aradı. Kızım, Suriye tam senin hizmet edeceğin yer. Seni buralardaki hizmet pek mutlu etmedi. Sen Suriye'de gönlünce hizmet edeceksin dediler. Ben de tamam efendim dedim. Tabii duyan herkes beni korkutmaya başlıyordu. Senin orada ne işin var? Savaş bölgesi orası. Bombalar patlıyor. Çocukların ne olacak diyordu. Ama büyüklerimizin duası benim içimi ferahlatmıştı. Sonra kilise geldik. Buradan arabayla 15 dakika gümrükten Suriye'ye geçiyoruz. Hafta sonları da dahil her gün o bölgede hizmetimize başladık elhamdülillah. Suriye bölgesine girip ilk defa mülteci kamplarını gördüğünüzde neler hissettiniz, nasıl bir manzara bekliyordunuz, nelerle karşılaştınız? Açıkçası buraya gelmeden evvel Osman hocamızın bir cümlesi beni buraya hazırlamıştı. Kızım, bu bölge Afrika'dan daha zor ve daha önemli demişti. Ben de Afrika'dan daha zor ve daha önemli nasıl olur? Onu anlayamıyordum. Çünkü Afrika'daki yokluğu ve çaresizliği görmüş bir insan olarak bundan daha öte bir yokluk ve çaresizliği tahayyül edemiyordum. Biz ilk gümrükten geçince gördüklerime inanamadım. Gözümün gördüğü son noktaya kadar, hatta daha da ötesi çadır. Hiç bitmeyen bir çadır ve çaresiz insanlar. Ben zannediyordum ki Suriye'ye geçince bir bölgeye gideceğiz. Sadece orası mülteci çadırları var ve biz onlara yardım edeceğiz. Orada ağzımdan çıkan ilk söz, "Ya Rabbi, biz bu insanların hepsine nasıl yetişeceğiz?" oldu. Afrika'da insanlar o hayat şartlarının içine doğuyor ve ister istemez o hayat tarzına alışarak büyüyorlar. Hayatı o toprak evden ibaret zannediyorlar. Ötesini görmemişler. Bu yüzden hayalleri de olmuyor. Ama burada öyle değil. Bu insanların daha önce yaşadığı normal bir hayatları vardı. Evleri, okulları, yiyecekleri, aileleri. Bizim gibiydiler yani. Sonra savaşın en acı yüzünü görmüşler. Kimisi sakat kalmış, kimisi hasta. Çoğunluk annesini, babasını, eşini, çocuğunu veya bütün yakınlarını kaybetmiş. Bazıları hikayelerini anlatırken, "Villalarımızı, arabalarımızı bırakıp kaçtık buraya," diyorlar. Varlıktan yokluğun en dibine düşmüşler. İşte bunları görünce Osman hocamızın ne demek istediğini anlamış oldum. Mesela günlük hayatımızda bir eşyamız kaybolduğunda durmadan gözümüz onu arıyor. Benim Azerbaycan'da bir evim yanmıştı. Hatırladıkça hala içim sızlar. Üstelik sonradan daha iyisine kavuşmuş olduğum halde. Bir de bu kardeşlerimizi düşünelim. Her şeylerini kaybetmişler, hatta hayallerini bile. Bu insanın psikolojisini Afrika'dakiyle dahi bağdaştıramazsınız. O çadırları görünce, "Keşke sayabilecek kadar olsalardı, sivil toplum örgütleriyle paylaşırdık," dedim. Ama öyle çok ki, bütün sivil toplum kuruluşları gayret halinde olduğu halde yetişemiyoruz. Düşünün, bir defa yardım götürdüğümüz çadıra ikinci defa götüremiyoruz. Çünkü sıra gelmiyor, çadırlarına davet ediyorlar. "Gel otur, bize hiç kimse gelmedi yardıma," diyorlar. Sohbet edecek, dertlerini anlatacak bir dost, gözyaşlarını silecek bir el, bazen de problem çözülmese de onları dinleyen ve anlayan bir mümin kardeşlerinin varlığını hissetmek istiyorlar. 90-95 yaşlarında bir teyzenin çadırına ikinci defa gittik. Çünkü yalnız, hiç yardım edeni yok. Benim tekrar geldiğimi görünce elimi öpmek istedi. Nasıl sarılıp sevinç gözyaşı döküyor anlatamam. "Hep seni bekledim, nerede kaldın?" diyor. İçeri davet etti, girdim. Buz gibi içerisi. "Teyze, sen burada üşümüyor musun?" dedim. "Sen soba yakacak getirmiştin ama yakacaklar hemen bitti. O yüzden çok soğuk," diyor. Baktım erzakları da bitmiş. Tekrar verdik ama bir daha oraya sıra gelecek mi, tekrar o yaşlı teyzeyi görebilecek miyim bilemiyorum. Kadınlar ve yetim kalmış çocuklar savaşın en çok kaybedeni değil mi? Biraz da onlardan bahsetsek. Onlar için neler yapılıyor? Biz burada Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı'nın çatısı altında Bereket Derneği'ni kurduk. Vakfımız Bereket Derneği Kadın Kolları Başkanlığı vazifesini bana verdi. Kadınların ve yetim çocukların ihtiyacını saha içinde görüp yardım etmemiz için Rabbim hakkıyla yapmayı nasip eylesin. Sizin de ifade ettiğiniz gibi savaşın en çok kaybedeni kadınlar, babasını, erkek kardeşini, eşini ve çocuğunu şehit vermiş, dul kalmış, çocuklarıyla yapayalnız kalmış o kadar çok kadın var ki. 5 çocuğuyla kalmış kadın, çocuklarını kesinlikle yetimhaneye vermiyor. Her türlü zorluğuna rağmen kendisi bakıyor. Akrabalık bağları çok fazla. Kendi yetimlerine, başka kardeşlerinin yetimlerine, hatta kumasının yetimlerine bakan kadınlar var. Mesela yaşlı kadın kalmış, kendine bakacak mecal yok. Ama yetim kalan akraba çocuklarını sahiplenmiş, vermiyor yetimhaneye. Solmaz hocam, güvenemedikleri için de veremiyorlardır. Organ mafyaları ve kötü niyetli insanlar savaşlarda çok çocuk kaçırıyor. Bu yüzden de vermiyor olabilirler. Evet Halime hocam, en büyük sebep bu. Güvenemiyorlar. Suriye'nin içinde de kamplar var. Fakat o kadar karışık ki kime güvenip teslim etsinler? Biz haberlere bakarak savaş bitti zannediyoruz. Savaş bitmedi, hala devam ediyor. Hala bombalar patlıyor. Biz bazı kamplara askeri koruma altında girebiliyoruz. Allah ordumuzdan da razı olsun. Onlar da çok gayret ediyorlar. Bizim tercümanımız Hatice Hanım, Türk askerleri gelmeden önce burada huzur yoktu. Her an bomba atılıyordu. Bomba seslerinden korkup ayakları felç olan çocuklar çoktu. Türk askeri gelince huzur geldi demişti. Kadın ve çocuklara dönecek olursak, burada şunu ifade etmek istiyorum. Bizim Aziz Mahmut Hüdayi Vakfımızı diğer STK'lardan ayıran en büyük özelliğimiz şudur. Diğer STK'lar gidiyor, yardımı çadır muhtarı gibi vazifelere verip geri dönüyorlar. Biz öyle yapmıyoruz. Biz tek tek çadırlara giriyoruz, yanlarına oturuyoruz. 5 dakikada olsa dertlerini dinliyoruz. Çünkü buna özellikle kadınların o kadar ihtiyaçları var ki. Hüdayi Vakfımız 350 tane biriket ev inşa etmişti. Biz buralara öncelikle hasta, yaşlı, sakat ve dul hanımları yerleştirdik. Ama iş burada bitmiyor. Bu evlerde sobanın yanması için sürekli yakacak götürmek gerekiyor. Bitince götürmezsen yine aynı. Tek şansları başlarına yağmur, kar değmiyor. Ama ihtiyaç aynı hızla devam ediyor. Geçen haftalarda başka bir dernek gıda yardımı yaparken çıkan kavgada bir kişi vefat etmiş. Açlık insanı ne hallere koyuyor. Bizim vakfımız böyle kargaşa olmasın diye ihtiyaç sahiplerini önceden tespit edip kart dağıtıyor. Kartıyla gelen herkes sırasıyla ihtiyacını karşılamış oluyor. Değerli dinleyenlerimiz, mülakat devam edecek notuyla mülakat burada sona eriyor. Aktarmaya devam edeceğiz inşallah bu mülakatın 3. bölümünü de gelecek sayıda. Evet, Solmaz Özkul Hanımefendi ile gerçekleştirilen mülakatın 2. bölümünü paylaştık. Bu akşam Sesi Dergi'de Halime Demireşik gerçekleştirmiş mülakatı ve dergide onun gelmesiyle Azerbaycan çiçek açtı 2 başlığını taşıyordu değerli dinleyenlerimiz. Böylelikle bu akşamlıkta bize ayrılan süreyi noktalıyoruz. Şemnem Dergisi'nin Mayıs 2021 sayısından paylaştık bu mülakatı. Bir başka programda yeni yazılarla tekrar birlikte olabilmek ümidiyle geceniz hayır olsun. Hoşça kalın.